Ayrım 44, Bölüm 4, Nono. Sayfa 457. Çetelet, ziyaretçin var. Anais tepki vermedi. Bitkin bir şekilde yatağına uzanmış, tutuklu numarasını inceliyordu. 9 metrekarelik hücresinde tek başınaydı. Hiçbir talepte bulunmamış olmasına rağmen bu yalnızlık bir lükstü. Yatağı, masası ve koltuğu yerinden oynatılabilir türdendi. Bir başka lükse daha sahipti. Her şeyin zemine perçinlenmiş olduğu, yüksek güvenlikli bir hapishaneye nakledilmemişti. Yaşadığı tek eğlence, cezaevi arabasıyla hapishaneye yaptığı yolculuk, önce sosyal yardım memuruyla, ardından da ona içerisinin kurallarını anlatan cezaevi müdürüyle yaptığı görüşmeler olmuştu. Ayrıca çırılçıplak soyulmuş, tıbbi muayeneden geçirilmiş, vajina sıvısı alınmıştı. Dikkate değer bir şey çıkmamıştı. Sadece doktor kesiklerle dolu kolları için not yazmıştı. "Hey, sana söylediğini anladın mı?" Anais ranzasından indi. Üstteki yatağı seçmişti. Soğuktan uyuşmuş bir halde saatine baktı. Saatini takmasına izin vermişlerdi. Henüz sabahın 9'uydu. Sanki beyni Flori Merogis'in çokgen kodeslerini oluşturan betona akmıştı. Uysal bir şekilde kadın gardiyanı takip etti. Her bölüm kilitli bir kapıyla birbirinden ayrılıyordu. Loş ışık altında duvarlara, zemine, tavana baktı. Kadın tutuklular bölümünde her şey gri, bej ve durgundu. Her yere güçlü bir deterjan kokusu hakimdi. Yeni bir kilit sesi, yeni bir kapı. Bu saatte gelen bir ziyaretçi ancak bir polis ya da bir avukat olabilirdi. Resmi zevat, yeni bir koridor, yeni bir kilit. Kapalı kapılar, televizyon gürültüsü, hapishane yaşamının dokunaklı kokusu. Bazı kadın mahkumlar çalışma atölyesine gitmişti bile. Bazıları ise özgürce dolaşıyordu. Kadın cezaevlerinin ayrıcalığı. Beyaz gömlekli kadın gardiyanlar bebek arabalarını kreşe doğru itiyordu. Fransa'da hapishanede doğum yapan kadınların bebeklerini 18 aylık olana kadar yanlarında tutma hakları vardı. Elektronik kumandalar, X-ray cihazı, tutuklu numarasının söylenmesi. Anais demir parmaklıklarla korunmuş bir dizi camlı ofisin bulunduğu bir koridora girdi. Her bölmede bir masa ve iki sandalye vardı. Kapılar lamine camdandı. Anais camlardan birinin ardındaki ziyaretçisini gördü. Kel kafasının üstüne kaldırdığı gözüyle Solinas. "Oldukça havalısınız," dedi Anais adamın tam karşısına gelince. Arkasından kapının kapandığını duydu. Solinas ayaklarının dibindeki evrak çantasını açtı. "Sen" diye hitap edebilirsin. "Ne istiyorsun İbne?" Solinas gülümsedi ve yeşil kaplı bir dosyayı masanın üstüne koydu. "İlişkimizin seviyesini anlamış bulunuyorum. Otur. Cevabını bekliyorum." Solinas elini dosyanın üstüne koydu. "İşte cevabım." Anais bir sandalye çekti ve oturdu. "Bu ne?" "Aradığın herif. Sol yakada Iena Köprüsü'nün altında 3 Eylül 2009'da bulunmuş. İdiş edilmiş bir evsiz." Her şey Anais'in yeniden gözünün önüne geldi. Narsis'in çizimleri, simetrisiz bir yüz, çakmak taşından balta, parçalanmış bir beden. Paris'i bildiği söylenemezdi ama köprü konusunda pek yanılmamıştı. "Bunu bana neden getirdin?" "Bir göz at." Karton kapaklı dosyayı açtı. Eksiksizdi. Fotoğraflar, çizimler, otopsi raporları, soruşturma evrakı. Önce kartpostal ebadındaki renkli fotoğrafa baktı. Köprünün karanlık tonozunun altında yatan adam çıplaktı. Apış arasında siyahımsı bir leke vardı. Ceset çok uzun görünüyordu. Kirli zeminle tezat oluşturan beyaz teni fosforlu gibi parlıyordu. Bu solukluğun sebebi kan kaybı olabilir mi diye düşündü. Suratı köprü kemerinin köşesindeki molozların arasına sıkışmış olduğundan görünmüyordu. "Kimliğini saptadınız mı?" diye sordu zorlukla duyulabilen bir sesle. Hugues Fernet, 34 yaşında. Polis birimlerinin tanıdığı bir evsiz. Polis birimlerinin iyi tanıdığı bir evsiz. 2007 ve 2008'de Don Quixote çocuklarının gösterilerine katılmış. Bir çığırgan. Küstah olmakla kalmıyor, tembellik hakları içinde mücadele ediyordu. Dipnot, Don Quixote çocukları. Gösteri sanatçısı Agustin Legrand'ın girişimiyle sokaklarda yaşayan evsizlere yardım amacıyla kurulmuş, onlara barınma yeri sağlamak için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu. Anais bu kışkırtmaya karşılık vermedi. Polisin bunu beklediğini biliyordu. Ya soruşturma? Hiç. Ne bir ipucu ne de tanık var. Şafak vakti onu gören sadece Sen Nehri. Gezi tekneleriyle geçen turistlerin görmesine fırsat vermeden ceset kaldırılmış. Anais yaraların yakın plan çekimlerine baktı. Göbeğinin altında büyük bir yara vardı. İlkel bir silah kullanılmıştı. Narsis'in tüy kalemle çizdiği balta. Cinayet ritüelinde silah önemli bir rol oynuyordu. Kuşkusuz mitolojik bir olay canlandırılmıştı. İkinci illüstrasyon gözünün önüne geldi. Şekilsiz yüzlü katil cinsel organları Sen Nehri'ne atıyordu. Sembolik anlamı olan bir hareket. Narsis tüm bu ayrıntıları nasıl biliyordu? Katil o muydu? Davayla kim ilgilenmişti? Cinayet şube mi? Bir evsiz için mi? Hayal görüyorsun. Olayla 3. Asayiş Şube ilgilendi. Ne buldular? Hiçbir şey. Sana söyledim, tutanaklar burada. Kapı kapı dolaşılmış, aramalar, tetkikler yapılmış. Adet yerini bulsun diye evsizlerin ifadesi alınmış. Ve bu yeterli görünmüş. Dosya rafa kaldırılmış. Yaralar başka şüphe uyandırmadı mı? Evsizlerden her şey beklenir, şaşılacak bir şey yok. Cesetteki kan miktarında biraz azalma saptandı mı? Yaradan bayağı kan akmış. Hayır, benim kastım maktulden bilinçli olarak 1 litre veya daha fazla kan alıp alınmadığı. Hiç böyle bir şeyden söz edildiğini duymadım. Anayis belgeleri karıştırıyordu. Dosyanın bir köşesinde sorgu yargıcının ismini gördü. Pierre Boulatre. Diğer iki cinayeti düşündü. Icarus ve Marsilya'daki sorgu yargıcı Pascal Andreau. Minatoris ve Bordeaux'daki sorgu yargıcı Philippe Legal. Bu artık bir dava değil, sorgu yargıçlarının ortak meselesiydi. Peki şimdi soruşturmayı yeniden açacak mısınız? Önce savcılığı ikna etmek gerekiyor. Bu pis işteki ufak ipuçlarını yeniden dikkate almaları lazım. Bu cinayetin Icarus ve Minotaurus seri cinayetleriyle bağlantılı olduğunu onlara ispatlayabilmemiz gerekiyor. Bu da katilin hangi efsaneye gönderme yaptığını bulmamızı gerektiriyor. Kesinlikle. Elimizdeki iki illüstrasyon düzeneği yeniden harekete geçirmek için yeterli değil. Anais bu üstü örtük mesajı anladı. Bu mitin ne olduğunu bulmak için bana mı güveniyorsunuz? Burada yeterince vaktin olduğunu düşünüyorum. Gözlerini Anais'in gözlerine dikti. Seni içeri tıktıkları için bana yaptığın teklifi göz ardı edemem. Teklif mi? Birlikte çalışmış. Çalışmak. Buradayken mi? Bulunduğun yerin senin için önemi yok güzelim. Düşünmek için ise içinde bulunduğun durum çok ideal. Anais elinde bir kartı daha olduğunu düşündü. Dosyam ne aşamada? Yargıcın karşısına çıkacaksın. Anais aniden Solinas'a doğru eğildi. Adam geri çekildi. Bir önceki gün yüzüne isap eden tükürüğü unutmamıştı. Beni buradan çıkar diye fısıldadı Anais. Bana efsaneyi bul. Sözler söylenmişti, pazarlık şartları açıktı. Şu an davayla kim ilgileniyor? Organize suçlar, yani ben. Bizi alakadar eden Montalembert sokağındaki çatışma. Anais birkaç fotoğrafı eline aldı. Ya bu? Solinas gülümsedi. Eğer üç cinayet arasındaki bağlantıyı aydınlığa kavuşturabilirsek o zaman cinayet şubeye haber veririz. Ama belki de katili yakalamış bile oluruz. Onlardan daha hızlı olma düşüncesi bile kamışımı dikleştiriyor güzelim. Tek sorun Janus davasına kaçak suçlular şubesinin müdahale olması. Solinas arzuları ile gerçekleri karıştırıyordu. Her halükarda davayı ondan alacaklardı. Bütün umudu ses getirecek bir şey bulmaktı. Ve bunun için de Anais'e ihtiyacı vardı. Antik Yunan'la ilgili araştırmalar yapmak için değil, her öğeyi analiz ettirmek, parçaları bir araya getirmek, Bordeaux'da başladığı soruşturmayı devam ettirmek için. Anais yeniden fotoğraflara baktı. Bir ayrıntı dikkatini çekti. Bu herif çok uzun boyluydu, değil mi? Yaklaşık 2-15 metre. Herhalde penisi bir kılıç kadar büyüktür. Bir yaratık. Bu alçak cinayet adamın kıyafetlerini çalmak için yapılmış olamaz. Tabii katil onlarla bir çadır dikmek istemiyorsa. Damarlarında eroine rastlandı mı? Senden de bir şey saklanmıyor. Bir can kimi? Daha ziyade bir alkolik. Hiç şüphe yoktu. Bu Olimpos katilinin listesindeki 3. kurbandı. Ve dikkat çeken bir nokta daha vardı. Katilin ikna kabiliyeti. Ölümcül bir vuruş için o devi ikna etmişti. Böyle düşününce Philippe Drouin peçeli bir adamdan, bir cüzdanından bahsettiğini hatırladı. Resimdeki surat kafasında yeniden canlandı. Yunan tragedyalarında kullanılan bir maskeden ziyade bir etnik maskeydi. Tüm bunların ardında ne olduğunu anlayamadığı karmaşık bir bağlantının varlığını hissederek dosyayı kapattı. Tamamdır dedi. Akşam seni ararım. Solinas koca gövdesini kaldırdı ve evrak çantasını aldı. Yarın yargıcın karşısına çıkacaksın. Turuncu yorganın üstünde uyandı. Üzerinde hala eşofman altı ile kapüşonlu sweatshirt vardı. Kendini iyi hissediyordu, güvende. Onun tanımadığı ama onu tanıyan bu atölyenin himayesi altındaydı. Gözlerini açtı ve başının üstündeki duvara perçinlenmiş demir iskelete baktı. Eyfel Kulesi'ni düşündü. Aklına Zola'nın ismini hatırlayamadığı ve bu tip atölyelerde yaşayan, uyuyan ve çalışan insanların anlatıldığı kitapları geldi. Birkaç gün boyunca o da bu adamlardan olacaktı. Etrafa dağılmış kağıtların arasında doğruldu. Her şeyi hatırladı. Gece boyunca aldığı notlar, bütün gece internet, sasha.com ve diğer çalışma siteleri, Chaplin'in son bağlantıları, isimler, nickname'ler ve tanışmalar. Hiçbir sonuç alamamıştı. Daha sonra atölyede bir ajanda, bir adres defteri aramıştı ama yine bir şey bulamamıştı. Sabaha karşı 4 civarında uyumuştu. Chat yaptığı süre boyunca iyice ikna olmuştu. Nono bir kadın avcısı değil, seksle kafayı bozmuş ya da yalnızlıktan bunalmış bir adamdı. Bir araştırma sürdürüyordu. Hep bavulsuz bir yolcunun talihsizliğiyle. Henüz sebebini bilemediği bir sebepten dolayı kişiliği matchmaking'e odaklanmıştı. Belki de resmin labirenti içinde bir kadın arıyordu. Dipnot, matchmaking. İki kişinin genellikle internetteki bir tanışma sitesi aracılığıyla tanışarak ilişki kurması. Hangi kadın olduğunu söylemek imkansızdı. Gece boyunca nickname'ler birbiri ardına sıralanmıştı. Nora 33, Tinet, Betty 14, Catwoman, Sissy, Steph, Anna, Barbie, Aphrodite, Nico 6, Fino, Kenny. Yok olup giden umutlardan ve en kaba arzuya varıncaya kadar her yönüyle aşkın aptalca diyalogları da cinsel istek uyandırıcı kelimelerini, yumuşak sözcüklerini tekrar tekrar okumuştu. Tüm bunlar onda karmaşık bir duygu uyandırmıştı. Nono hiç eyleme geçmeyen, icraatı lafta kalan biri intibağı bırakıyordu. İlk randevudan sonra kadınlar onun cevap verme tenezzülünde bulunmayacağını bilmeden ısrarla peşine düşüyorlardı. Chaplin kadınlarla buluştuğundan bile emin değildi. Tek istisna Sasha.com speed dating sitesiydi. Her akşam ya da neredeyse her akşam Nono, Sasha'nın gece eğlencelerine katılıyordu. Barlar, restoranlar, gece kulüpleri. Seçilmiş kadınlarla buluşma adresinin verildiği mesajlar sayesinde avcının avlanma alanını takip etmek mümkündü. Tek sorun, real life'da neler olduğuna dair hiçbir ipucunun bulunmamasıydı. Telesekreterinde çağrılar hala duruyordu. Bu kadınları geri arayabilir, onları görebilir, onlarla konuşabilirdi. Böylece onların tanıklığı sayesinde Nono'nun peşinde olduğu şeyin ne olduğunu anlayabilirdi. Ama bu buluşmaları bir gecede gerçekleştirmesinin imkanı yoktu. Onu tek bir kadın ilgilendiriyordu. 29 Ağustos'ta mesaj bırakan kadın. Arno, benim, evde buluşalım. Her şeye sıfırdan başlaması gerekiyordu. Sasha.com'un partilerine katılmalıydı. Bir kez daha kendi gölgesinin izini sürmeliydi. Nono'nun neyin peşinde olduğunu bulmalı ve bu defa o peşine düşmeliydi. Gece foruma mesajlar bırakılmıştı. Gelen kutusuna baktı. Bu akşam Marais'teki bir barda Pitcairn'de bir parti vardı. Adayların çoğunun Pitcairn'in ne olduğunu bildiğinden emin değildi. Ama o biliyordu. Bir İngiliz kraliyet gemisi olan Bounty'deki isyankarların yerleştirildiği bir Pasifik adasıydı. Ve bugün hala ünlü atalarıyla övünen bir sömürgeydi. Oranın tropikal ada atmosferini hayal etmeye başlamıştı bile. Banyoya gitti, burnu iyileşiyordu, şişlikiniyordu, yaralar kabuk bağlıyordu. Ancak bir av gecesi için ideal bir durumda değildi. Ama en azından bu araştırma son iki kişiliğine oranla çok daha cazip olacaktı. Evsizlerden ve deli ressamlardan sonra bekar kadınların arasına girecekti. Öylesine takılmaya, olup bitenleri hafife almaya çalışsa da aklına Jean-Pierre Corto'nun katledilmesi, Montalembert sokağındaki çatışma, suratına lavaboya vurması geliyordu. Aşağı indi ve kendine bir kahve hazırladı. Saat sabahın 10'uydu. Elinde kahve fincanı mutfak tezgahının önünde bıraktığı postaları topladı ve salondaki kanepeye oturdu. Mektupları, abonman tekliflerini ve diğer reklam broşürlerini bir kenara ayırdı. Resmi evrakları açtı. Banka hesap dökümlerini yollamıştı. Emlak şirketi tehditkar biçimde olmasa da kirayı aylık 2200 euro hatırlatıyordu. Bir sigorta sözleşmesi sürüncemede kalmıştı. Kalan bakiye doğrudan kredi hesabından alınmıştı. Son banka bildirimi 23 bin avroluk bir hesabı olduğunu söylüyordu. Miktar şaşırtıcıydı. Atölyeyi aradı ve geçmiş dekontları buldu. Mayıs ayında gelmiş bir HSBC dekontunu açtı. O tarihten beri de bankadaki hesabı hep aynı rakamlar dolaylarındaydı. Buna rağmen Chaplin'e herhangi bir firman ya da bir ödeme yapılmamıştı. Bu paranın kaynağı neydi? Aslında bizzat kendisi hesabına paralar yatırmıştı. 2000 avro, 3000 avro, 1700 avro, 4200 avro. İşe ne olursa olsun kazancı kara paraydı. Bir an onun jigal olduğunu düşündü. Ancak mesajların içeriği kadınlarla ilişkisinin paraya dayalı olmadığını gösteriyordu. Kesin olan bir şey vardı. O ne bir reklam dezinatörü ne de ressamdı. Çizim masası, atölyesi hep dekor kokuyordu. Tıpkı Freire'nin evindeki karton kutular gibi. Nono aslında kimdi? Hayatını nasıl kazanıyordu? Aklına bir ayrıntı takıldı. RTEP şirketinin ticari müdürüyle yaptığı konuşma. Düzenli olarak litrelerce rafine keten yağ siparişi veriyordu. Bu da bir mizansen miydi yoksa gerçekten bu yağı kullanıyor muydu? Başka bir faaliyetinde kullanmak için mi keten yağı yapıyordu? Gizemli, karlı, kimyasal bir faaliyet. Bir mahzende uyuşturucu mu üretiyordu? Bu tür faaliyetlerin karşılığı da elden nakit paraydı. Nono'nun nakit parayı atölyede bir yerlere saklamış olduğunu düşünüyordu. Önce asma kata çıktı. İnsan değerli bir şeyi özel bir yere saklar, kendine yakın bir yerde tutardı. Bir kasa bulmak umuduyla çerçeveleri oynattı, yatağı kaldırdı, giysi dolabını karıştırdı. Çalışma masasını alt üst etti. Hiçbir şey bulamadı. Asma katın kenarına yerleştirilmiş yelkenli maketlerin önünde durdu. Her model 70 ila 100 cm uzunluğundaydı. Birden aklına paranın bu tekne gövdelerinin içinde olabileceği geldi. İhtiyatla ilk yelkenliği eline aldı. Üzerindeki pirinç levhada America's Cup J-Class Loop yazıyordu. Güverteyi kaldırdı. Gövdenin içi boştu. Gemiyi yerine bıraktı, ikinci yelkenliği aldı. 12 metrelik Columbia adlı bir tekne. O da boştu. Royal Sydney Yacht Quattro'nun Gretel'i, Royal Perth Yacht Club'ın Southern Cross'u, New York Yacht Club'ın Courageous'u. Hepsine tek tek baktı, hepsi boştu. Sezgilerinin yanlış olduğunu düşünmeye başladığı sırada, Eric Tabarly'nin ilk yelkenlisi Penn Duick 1'in gövdesini kaldırmıştı. İçindeki 500 avroluk banknot tomarlarını gördü. Chaplin sevinç çığlığını güçlükle bastırdı. Elini gövdenin içine daldırdı ve asabi bir tavırla parayı ceplerine doldurdu. Kafasının içinde diğerlerinden daha fazla yankılanan bir sözcük vardı, uyuşturucu. Belki de Nono, malını daha iyi okutmak için bu kadar çok insanla buluşuyordu. Birden aklına katilin modus operandisi geldi. Maktullerin damarlarına enjekte edilen saf heroin. Banknotları cebine doldurmaya devam ederken eli başka bir şeye temas etti, bir manyetik kart. Chaplin'in Visa ya American Express kartını bulduğunu düşünerek kartı çıkardı. Ancak bu, üzerinde adının ve sosyal güvenlik numarasının yazılı olduğu bir sigorta kartıydı. Ayrıca bir kimlik kartı, sürücü belgesi, bir de pasaport buldu. Hepsi Sart ilinde, Mans'ta 17 Temmuz 1967 tarihinde doğmuş Arno Chaplin adına düzenlenmişti. Yere yığıldı. Suç kariyeri hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu. Toplum dışı insanlarla yaşamıştı, sahte kimlikler satın almıştı. Aslında pek şaşırmamıştı. İkiyüzlülüğe, yalancılığa, yer altında yaşamaya mahkum edilmişti. Ayağa kalktı ve duş almaya karar verdi. Daha sonra bir cep telefonu almaya gidecek ve eski cep telefonunun numarasına, faturalarda numarası yazılıydı, gelmiş mesajları almak için GSM şirketinin teknisyenleriyle konuşacaktı. Bu şekilde müşterilerinin kimler olduğunu ve yaptığı ticaretin mahiyetini öğrenebilirdi. Onları geri arayacaktı, onlarla konuşacaktı, ondan ne beklediklerini anlayacaktı. Sonra akşamki speed dating'e katılacaktı. Nono mekanizması işlemeye başlamıştı. Ayrım sonu 465. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Flori Merogis. FLEURYMEROGIS. Hugues Fernet. HUGUESFERNET. Pierre Bolatre. PIERRERVOLLATREY. Eiffel. EIFFEL. Zola. ZOLA. Nickname. NIJKNAME. Matchmaking. MATJHMAKING. Nora. NORA. Tinet. TINETTE. Betty. BETTE. Catwoman. JATWOMAN. Sissy. SISSI. Steph. STEF, Anna. ANNA, Barbie. BARBIE, Afrodit. APHRODIT, Nico. NIJO, Finu. FINOU, Kenny. KENNY. Speed dating. SPEED, DATING. Real life. REALLIFE. Marais, MARAIS, Pitcairn, PITJAIRN, Bounty, BOUNTY, America's Cup J-Class Loop, AMERIJAS, JUP, J, JLASS, CLOOP, Columbia, JOLUMBIA, Royal Sydney Yacht Squadron. ROYAL SIDNEY YAGHT SQUADRON. Gretel. GRETEL. Royal Perth Yacht Club. ROYAL PERTH YAGHT JLUB. Southern Cross. SOUTHERN CROSS. New York Yacht Club. NEWYORK YAGHT JLUB. Courageous. JOURAGEOS. Eric Tabarly. ERIC TABARLY. Penn Duick. PENDUICK. Visa. VISA. American Express. AMERIJAN EXPRESS. Sart. SARTH. Mans. MANS. GSM. GSM.